Ayrım 33.
Sayfa numarası 294. 670 yılında İstanbul'daki Müslüman kuşatmasını yermek için yazılan Akapolipsi de Pseudo-Methodus adlı kitapta Türkler için şunlar yazılır. Kuzeyden gelen kavimler insan eti yerler, vahşi hayvanların kanlarını su gibi içerler. Yılan, akrep gibi toprak üzerinde sürünen ne kadar iğrenç hayvan varsa bunları ve hayvan leşlerini yerler. Yeni doğmuş bebekleri öldürüp onları annelerine sunar, sonra da etini yerler. Yeryüzünü kirletip kokuturlar, hiç kimse bunlara karşı gelemez. Anastasios Loulos, editör, Die Apokalypse des Pseudo-Methodus, Mainstein Heim Amgılan, 1976, sayfa 130, AK. Stefani Yeresimos, Türkler, Doruk Yayınları, 2002, sayfa 18. Türkleri aşağılayan bu tür görüşler, saldırı ve hakaret ölçüsünü artırarak günümüze dek gelir. 19. yüzyılda C.G. Bello, Türkiye Üzerine Notlar ve Düşünceler adlı kitabında Türkler hakkında yazılmış olumsuz görüşleri bir araya getirir ve Avrupa'da yaygın olan ne kadar sapkınlık varsa bunları Türklere mal eder. Türkler, tüm varlıklarıyla kendilerini en aşağılık zevklere adamışlardır. Fuhuş, oğlancılık, ahlaksızlık ve ensest ilişkiler batağında yuvarlanarak kendilerini sadist bozukluklara vermişlerdir. Le Angel Terrier, La France et le Probleme de Constantinople, Note et Réflexion sur la Turquie, C.G. Bella, Paris, Librairie de Sciences et Sociales, 1920, P15-17, AK, http://www.ttdeturk.com/prejuges/prejuges-htm. C.G. Bello, savlarını bu görüşlerle sınırlı bırakmaz ve tam bir ırkçı yaklaşımla Türk çocuklarını da içine alan akıl dışı savlar ileri sürer. Türklerin sahip olduğu ne kadar kişisel ya da toplumsal olumlu özellik varsa, bunların tümünü karşıtına dönüştürerek Türklere yakıştırır. Ona göre, Türk çocuğunun zeka yapısı ırklar özelliğinden dolayı geridir. Avrupalı çocuktaki ilerleme ve uygarlık yaratma yetisi onda yoktur. Bu nedenle zavallı Türklerde başkasının hakkına saygı, kişisel sorumluluk duygusu, dostuna içini dökme, aile yuvası sıcaklığı ve fedakarlık duygusu gibi kavramlar bulunmaz. Le Angel Terre, La France et le Probleme de Constantinople, Note et Réflexion sur la Turquie, C.G. Bello, 1920, sayfa 35-37, AK, Stefani Erasmisos, Türkler, Doruk Yayınları, 2002, sayfa 42. C.G. Bello'nun bunları söylediği dönemlerde Avrupa'da çocuklar tam bir sahipsizlik içindedir ve çok sayıda çocuk ailelerince sokağa bırakılmaktadır. 18. yüzyıl Avrupa'sı, tarih içinde çocuğun en sahipsiz olduğu ve acı bir insanlık dramının yaşandığı bir dönemdir. 1772'de Paris'te bir yıl içinde doğan tüm çocukların %43'ü sokağa bırakılmıştı. D'Alembert'e göre bu çocuklar manastır yakınlarına ya da kilise ağlarına bırakılıyordu. Çocuk bırakmak yalnızca Fransa'da değil, hiçbir Latin ülkesinde suç değildi. Cinsel İlişkiler Tarihi, André Daninos, Gelişim Yayınları, 1774, sayfa 144, AK, Hüseyin Kılıç, Batıda Kadın, Otopsi Yayınları, 2002, sayfa 237. Avrupa'da bu denli çocuk sokağa bırakılırken, Türkiye'de sokağa çocuk bırakmak bir yana, aile bireylerinin tümünü yitiren çocuk bile sahipsiz kalmıyor, onun eğitim ve gelişimi akrabalık gelenekleri içinde çözülüyordu. Bu konu kitabın Türk gelenekleri bölümünde ayrıca ele alınacaktır. Molte Brun, Evrensel Coğrafya kitabında, Bello'nun savlarını bir başka açıdan geliştirir ve Türkleri dünya olaylarına ilgisiz, uyuşuk, bilgisiz insanlar olarak gösterir. Türkler, insancıl yaşam biçimlerine karşın aşağılanır ve şunlar söylenir. Vurdum duymaz Türk, toplumların içinde bulunduğu çalkantıları bilmez. O, rahat sedirindeki yastıklarının üzerinde yatar. Suriye tütünü ve moka kahvesi içer. Dans eden köleleri izler. Birkaç afyon tohumu onu cennete, ölümsüz güzelliklerin olduğu yere götürür. Geographie Universelle, Malte Brun, 1860, Paris, Gemme Edition, AK, http://www.ttdeturk.com/prejuges. Batı kültürünün içine sinmiş olan Türk karşıtlığı 21. yüzyıla girildiği günümüzde de etkisinden pek bir şey yitirmeden sürmektedir. Kişisel davranışlarda biçimsel kibarlıkların arkasında ustaca gizlenmiş son derece kaba duygular vardır ve bu kabalık üstelik okullarda okutulan ders kitaplarına yansıtılmıştır. 1987 yılında Almanya'da yayınlanan sözlükte Türkler şöyle tanımlanır. Türkler dinsiz, hoşgörüsüz, kaba, vicdansız, acımasız, ahlak kurallarına saygısız, en korkunç günahları işlemeye yatkın, lanetlenmiş, korkunç barbarlar, sinsi, korkak, kibirli, aşağılık, güvenilmez, tanrı tanımaz, iğrenç kokulu, kötü, soyu sopu, belirsiz bir halktır. Das neue Lexikon der Wurtel, Jox, 1987, 100. A.K. Profesör Bozkurt Güvenç, Türk Kimliği, Remzi Kitabevi, 6. basım, 2000, sayfa 291. Türklere yakıştırılan bu denli olumsuz nitelik içinde herhalde en aykırı olanı Türklerin iğrenç kokulu ve pis olduğunu ileri sürmektir. Temizlik ve onun göstergesi hamam, Türk toplumunun en fazla önem verdiği konulardı. Oysa Avrupalılar özellikle Hristiyanlığı kabul ettikten sonra yıkanmayı, vücut temizliğini bilmez durumdaydılar ve çok pistiler. Hristiyan rahibeler birkaç yüzyıl önceye dek yemek yemeyi hor görür, tenle temas eden yiyeceğin insan ruhunu kirlettiğine inanırlardı. Bu nedenle pisliği dinsel bir koruyucu olarak görür, temizlikten tiksinti duyarlardı. Onlara göre yıkanmamış ellerle yemek yemek insanı kirletmezdi. İncil, Matta, 15 Taksim 20, A.K. Hüseyin Kılıç, Batı'da Kadın, Otopsi Yayınları, İstanbul 2000, sayfa 149. Hristiyan kadınlar çıplak vücutlarının erkekler tarafından görülme tehlikesi nedeniyle yıkanmaz, pisliği erdem sayarlardı. Pisliğin ürünü olan bitler, Tanrı'nın incileri ve azizliğin belirtisi sayılırdı. Ermişliğin simgesi haline gelen din büyükleri, yüce azizler, ayaklarının ırmak geçmek dışında suya hiç değmediğini söyleyerek övünürlerdi. Batı felsefesi tarihi, Bernard Russell, 2. cilt, sayfa 130, AK, AGE, sayfa 149. Kastilya, İspanya Kraliçesi Isabella yaşamı boyunca iki kez yıkanmıştı. Tabular ve Tuhaf Adetler, Ayhan Korkmaz, Aydın Yayınları, AK, Cumhuriyet, 22 Mayıs 2004. 18. yüzyıla dek erkeklerin parfüm kullanmalarının nedeni pis bedenlerinin kokusunu önlemek, peruk takmalarının nedeni ise bitle dolu olan saçlarını örtmekti. Kadın ve Erkek Ruhsal ve Cinsel İlişkiler Ansiklopedisi 2. cilt sayfa 374, AK AGE sayfa 227. 17. yüzyıl başında İstanbul'a gelen İngiliz Büyükelçiliği görevlileri ayak yolu helanı bilmiyor, gereksinimleri oturak, lazımlık denilen kaplarla gideriyorlardı. Ancak oturağı çevreyi kirletmeyecek biçimde belirli bir yere değil, pencereden dışarıya döküyorlardı. Bu nedenle İstanbul içinde oturmalarına izin verilmemiş ve o zaman için kent merkezine oldukça uzak bir yer olan Sarıyer'e yerleştirilmişlerdi. 19. yüzyıla gelindiğinde kesin olarak ayak yolu kullanma sözü vermeleri üzerine Taksim'e taşınmalarına izin verilmişti. AGE Cumhuriyet 22 Mayıs 2004. İtalyan yapıtlarında ileri sürülen görüşler Almanya'dakilerin hemen aynısıdır. Müslüman Türk imgesini tanımlayan İtalyan yaklaşımı şu savları içerir. Türkler güdülmeye muhtaç, yağmacı, küfürbaz, tembel, askerlik ve savaştan başka bir yeteneği olmayan, saldırgan, haşhaş tüketicisi, kadın düşkünü, bıyıklı, suçluları kazığa oturtan, gülünç bir dil konuşan, zevksiz, güzel sanatlardan anlamayan, cahil, kolay kandırılabilen, kadın satan, okumaz yazmaz, belgeye ve yasaya değer vermeyen, yalnız kaba güçten anlayan, ezberci, değişmeye direnen, koca gövdeli ama küçük beyinli, kızılderililer gibi insanlardır. Türk Kimliği, Profesör Bozkurt Güvenç, Remzi Yayınları, 6. basım, 2000, sayfa 290. V. Marak adlı Fransız yazar Türk Sorunu adlı kitabında İtalyan Bello'nun ırkçı savlarını geliştirir ve son derece ilkel yeni görüşler ileri sürer. Ona göre Türkler Anadolu'ya geldiklerinde yanlarında hiç kadın yoktu. Anadolu'nun güzel kadınlarıyla evlendiler ve çirkin ırklarını güzelleştirdiler. La question de Turc, V. Marak, La liquidation de la dette, Public Ottoman, Paris, Florian Ülüstür, 1919, sayfa 7-8, AK, AGE, sayfa 40. Birçok insana inanılmaz gibi gelebilir ama 1. Dünya Savaşı'ndan sonra 27 Şubat 1919'da toplanan Paris Barış Konferansı'na sunulan bir raporda Weimar Akın görüşlerinin hemen aynısı yenileniyor ve şunlar söyleniyordu. Türkler savaşlar ve katliamlarla sürekli kan döktüler. En güzel ve en gürbüz kadınlarla evlendiler. Müslüman olmayan erkek çocukları askere aldılar. Bu nedenle Yunan nüfusu önemli ölçüde azaldı. Konstantinopolis'in İstanbul yazarının notu alınmasıyla birlikte yavaş yavaş Yunan ırkıyla karıştılar. Türk ırkı giderek ilkel Türk-Moğol tipinden kurtulup Ari tipine yaklaştı. Le Rôle économique de Grèce entre Alexander Antoniades, 27 Şubat 1919'da 1919 Barış Konferansı'na sunulan rapor, Paris 1919 sayfa 5 AK AGE sayfa 41. Batılılar sömürgelerindeki etkinliklerini uygarlık gelişiminin zorunlu gerekleri olarak ele alırlar. Az sayıdaki düşünür ve bilim adamı dışında ortak bir inanç haline getirilen Avrupalılık kavramı bu ele alışın sınır tanımaz sonuçlarıyla doludur. İnsanlar arasında eşitliği savunan Karl Marx bile Hindistan'da kamu düzenini parçalayan, el sanatlarını köksüzleştiren ve Hint uygarlığını yıkan İngiliz istilacıları kınar. Ancak bu sonucun tarihin değiştirilmez yasası uyarınca kaçınılmaz olduğunu söyler. Tarihin değiştirilmez yasası uyarınca barbar istilacılar sürekli olarak kendilerine tabi kıldıkları halkların daha üst uygarlığınca eritilirler. Batı düşüncesinde Türk ve İslam imgesi Profesör Onur Bilge Kula, Büke Yayınları 2002 sayfa 172 diyen Marx'a göre Hindistan daha önce de barbar Türkler, Tatarlar ve Moğollar tarafından istila edilmiş. Ancak istilacılar daha gelişkin olan Hint uygarlığı tarafından Hintlileştirilmişler. Ancak daha üst uygarlığa sahip İngilizler ise Hint uygarlığını eritmişlerdir. AGE sayfa 172. Hintliler bugün İngilizleri içlerinden çıkarmış ve İngilizleştirilmemiş durumdadırlar. Marx'ın tarih kuramıyla Hindistan'a yönelik siyasi değerlendirmesi arasındaki çelişki, yaşanan gerçekler sonucunda artık kolayca görülebilmektedir. Herhangi bir uygarlığın ancak daha üst bir uygarlık tarafından ele geçirilebileceği doğru bir saptamadır. İngilizleri içlerinden çıkarıp atarak erimeyen Hintliler, bu anlamıyla, ulusal bağımsızlık anlamıyla tarihsel olarak İngilizlerden daha uygardırlar. Aynı saptama geniş bir coğrafyaya yayılan ve buralarda erimeyen Türkler için de geçerlidir. Hatta belki de en çok onlar için geçerlidir. Hun devleti, Kuzey ve Orta Avrupa'ya yaptığı seferlerle Batı Roma İmparatorluğu'nun çöküş sürecini başlattı, egemenliğini Avrupa içlerine dek yayarak köleciliğe dayanan ilk çağı sona erdirdi. Haçlı seferlerini durdurarak Avrupa feodalizminin güç yitirmesine neden oldu. Osmanlılar İstanbul'u alarak Doğu Roma İmparatorluğu'nu yıktı ve Serp egemenliğine dayanan Orta Çağ'ı sona erdirdi. Avrupa'ya karşı 400 yıl süren kesin bir üstünlük kurdu. Avusturya'dan Yemen'e, Tunus'tan Kırım'a dek uzanan çok geniş bir alanda büyük bir imparatorluk kurdu. Bunları uygarlık ve tarih dışı kalmış bir toplum nasıl yapabildi? Avrupa kültüründe yerleşik öge haline gelen Türk ve Müslüman karşıtlığı aydınlanma döneminden sonra yoğunlaşmış ve sistemleşmiştir. Sistemleşmenin başlangıcı doğal olarak aydınlanmanın da başlangıcı olan 16. yüzyıldır. Aydınlanmacılara göre uygarlıktan yoksun Türkler Avrupa kültürünün baş düşmanıdır. Avrupa'nın en güzel topraklarını kanlı yönetimleri altına almışlardır. Buraların kurtarılması ve Türklerin ait oldukları yere sürülmesi gerekir. Bu tutum sürekli yürütülen propagandalarda kaba bir politikaya dönüştürülmüş, yazarlar, şairler, bilim adamları, aydınlar, hümanistler, diplomat ya da politikacılar tarafından hep gündemde tutulmuştur. 16. yüzyılda zamanın önde gelen isimleri, diplomat François Savary de Brève, Fransa'nın İstanbul elçisi, aydınlanmacı yazarların kitaplarını basan yayıncı Henri Estienne, devlet adamı Baron Maximel de Sully, Jacques Esprinhart, Jean-Aimé de Chevigny, yeni hümanizmin kurucusu yazar François Rabelais, 1494-1553, Don Quixote'un yazarı Saavedra Servant, 1547-1616, ünlü William Shakespeare, 1564-1616, Türk karşıtlığının 16. yüzyıldaki önde gelen isimleriydi. Crusading Commonplaces, La Nouvelle Lutherie and Rhetoric Against the Turks. Michael J. Hutt, Cenevre, Dros, sayfa 9. Aeneas Sylvius, Papa Pius II ve Johann Bessarion, Batı'da 16. yüzyıl aydınlanmasının oluşumunda önemli yerleri olan hümanist, insancı, insanı sevme ülküsüne inanan, ilahiyatçı düşünürler olarak tanıtılır. Oysa bu düşünürlerin hümanizmi yalnızca Avrupalıları ve Hristiyanları kapsayarak diğer insanları, özellikle de Türkleri dışarıda tutuyor, tutmakla da kalmıyor, kalıcı bir düşmanlığa dönüşüyordu. Bu üç düşünür okullarda verdikleri münazara, serbest tartışma derslerinde Türk karşıtlığı ve Türklere karşı savaş kışkırtıcılığını sürekli biçimde tartışma konusu olarak vermiş ve böylece ortaya yeni bir münazara türü çıkarmışlardı. AGE sayfa 10-11. Fransızların büyük değer verdiği Malherbe ve Boileau'nun 19. yüzyılda yeniden keşfettiği Pierre de Ronsard 1524-1585, 16. yüzyıl Fransa'sında La Brigitte adlı şiir akımını başlatan önemli bir şairdir. Şairin görevinin halklara ve krallara yol göstermek olduğunu söyleyen Ronsard, bu yolu benzerlerinde olduğu gibi yeni bir Yunan miti, hayal gücüne göre biçim değiştiren düşünce, yazar notu, yaratmaya çalışarak sürekli Türk karşıtlığı olarak göstermiştir. AGE sayfa 31. Bir şiirinde şunları söyler: tüm bilimcilerin ve felsefenin anası, besleyicisi bu büyük şanlı uygarlığın, böylesine barbar bir milletin, Türklerin, yazarın notu, eline düşmesi ne kötü bir talihsizliktir. Ah, ne söyleyebilirim ki? Ah, olayların sürekli değişimi. Ah, ışık saçan asil yüce varlık şimdi karanlıklar içinde kör edilmiş. AGE sayfa 31. Fransa Kralı 4. Henry'nin tüm yönetimden sorumlu bakan konumuyla krallığı maliyesine emanet ettiği ve 16. yüzyıl Fransız siyasetine yön veren Maximilien de Sully 1559-1641, Büyük Henry'nin devletlerin dürüst ve akılcı bir politika için ekonomi, asker ve iç işlerine ait tezleri kitabı Türk karşıtlığının kuramı gibidir. De Sully bu yapıtında Avrupa ülkelerinin kendi aralarında birliği sağlamak için Hristiyan uluslardan oluşan bir örgüt kurulmasını istemiş ve bu örgütün oluşum koşullarını belirleyen bir de taslak metin yayınlamıştı. Çok sayıda konu başlığı altında toplanan bu metin, Avrupa krallıklarının ekonomik, siyasal, hukuksal, dinsel ve askeri alanlarda birleşmeleri gerektiğini ileri sürüyor ve bu birleşmenin biçimi üzerinde somut önermelerde bulunuyordu. Günümüzdeki Avrupa Birliği oluşumuna benzeyen ve ortak bir siyasi otoriteyi öngören bu önermelerin en dikkat çekici yanı, Türklere karşı kullanmak üzere kurulması istenen askeri birliktir. De Sully kitabında şunları yazmaktadır. Dördüncü paragrafa gelince, bu Türklere karşı sürekli ve güçlü bir biçimde savaşmamıza olanak verecek ortak bir askeri örgütün kurulmasıdır. Bu örgüt, Avrupa'nın Hristiyan güçleri arasında akla ve dürüstlüğe dayalı bir bütünlük sağlayacak ve kendi aramızda, yazarın notu, ortaya çıkacak anlaşmazlıkları, farklılıkları, kavgaları ortadan kaldıracaktır. Bu sonuçla inançsızlara, Türklere, yazarın notu, karşı sürekli savaşabilecek ve Hristiyanlık yalnızca dışa karşı korunmakla kalmayacak, daha geniş alanlara yayılacaktır. Memory de Sages et Royal Economiques de Sas Domesticos Politicos et Militaris de Henry Legarde, Maximilien de Sully, Novel Collection Memories pour Servir et la Histoire de France, 1837, Bölüm C. Alman papaz Martin Luther 1483-1576, Türk karşıtlığını düşünce ve eyleminin temeline yerleştirerek sistemleştiren Batılıların öncülerinden biridir. Orta Çağ düşüncesine skolastik karşı çıkarak dinde reform hareketini başlatan kişi diye tanıtılan, ancak Hristiyanlık dinini feodal egemenliğin bir aracı olmaktan çıkararak burjuvazinin egemenlik aracı haline getirmeye çalışan bu Alman ilahiyatçısının Türkler hakkındaki yargıları şöyledir: Türkler, Tanrı'nın öfkeli kırbacı, yakıp yıkan şeytanın uşağıdır. Onları yenmek için önce efendisi şeytanı yenmek ve Türkleri tek başına bırakmak gerekir. Türk'ün tanrısı olan şeytanı yenmeden Türk'ü yenmek kolay olmayacaktır. Şeytan ise bir ruhtur. Topla, tüfekle, at ve insanla yenilmez. Tanrı işlenen sayısız günah ve nankörlük nedeniyle şeytan Türkleri Almanların başına bela etmiştir. Bir Türk'ü öldüren vicdan azabı duymamalı. Tersine Hristiyanlığın düşmanını yok ettiği için vicdanı rahatlamalıdır. Türkler Avrupa'nın ebedi düşmanıdır. Şimdi onları düşünüyor ve diyorum ki, eğer Samson Tevrat'a göre bir eşek çene kemiği ile tek başına binden fazla Filistinliği öldüren doğaüstü güce sahip Yahudi kahraman, yazarın notu, gibi güçlü olsaydım, çaresini bulur, her gün bir Türk öldürürdüm. Alman kültüründe Türk imgesi, Profesör Onur Bilge Kula, Gündoğan Yayınları, 1992 AK, Deniz Som, Cumhuriyet, 15 Aralık 2002. Araştırmacı Michael J. Hutt, Crusading Compopulace adlı yapıtında Türk karşıtı söylemleri bir araya topladı. Fransız aristokratlarından François Delanoux'un 1587 yılında Basel'de yayınladığı Politik ve Askeri Konular Üzerine Görüşler adlı kitapta dikkat çekici yargılarda bulunuyor ve Avrupalı yöneticilere yapılması gerekenler konusunda öneriler sunuluyordu. Kitap, Avrupa'daki Türk varlığının yarattığı tehlikeleri de ele alan ve Türklere karşı yeniden bir Haçlı ordusu kurulması isteyen bir manifesto gibidir. Önde gelen politikacılar, aristokratlar ve aydınlanmacı düşünürler arasında büyük bir ilgiyle karşılanan kitapta her zaman yapıldığı gibi konu Yunan uygarlığının ve bu uygarlığın torunlarının Türk zulmünden kurtarılması temasıyla işleniyor ve bu tema Türk karşıtlığının ajitasyonu, abartılmış duygusal ve tutarsız propaganda olarak kullanılıyordu. Şunlar söyleniyordu: bir daha eşi benzeri olmayacak şu yaşadığımız dünyanın gözü bebeği olan Büyük Yunanistan, tüm varlığı bu sert, barbar ve acımasız boyundurağa Türk egemenliğine, yazarın notu, köle edilmiş ülke. Boğazını sıkan boyunduruktan kurtulmak için tüm Hristiyan dünyasının yardım kollarını bekliyor. Crusading Commonplace, Lanevlusing and Rhetoric Against the Turks, Michael J. Hutt, Cenevre, Dros, sayfa 31. Aydınlanma felsefesinin ve yeni hümanizmin sözcüsü olarak tanıtılan François Voltaire, 1694-1778 Avrupa'da yaygın olan Türk karşıtlığının bilgisizliğe dayanan abartılar içerdiğini ileri sürer. Ancak bunu yaparken karalama yaşan daha bilinçli karşıtlıklar ortaya çıkarır. Fatih'in ölümünden sonra Yunanistan adlı yazısında Fatih'in, 2. Mehmet, ölümüyle İtalya bir nefes almışsa da Türklerin elinde İtalya'dan daha büyük ve daha güzel bir ülke kalmıştır, Yunanistan. Mittiyadislerin, Sofokleslerin, Platonların yurdu kısa sürede kendine yabancılaştı. Yunan dili bozuldu. Güzel sanatlardan eser kalmadı. İstanbul, Kalkedonya, Kadıköy, bir zamanlar Atina'ya bağlıydı. Şimdi o güzel ülkelere Tatarların torunları hakimdir. Oralarda artık Yunanistan'ın adı bile kalmamıştır. Ancak Türkler bütün dünyayı da alsalar, o küçücük Atina yine de günümüzde yaşayacaktır, der. Aynı yazıda Türklerin yağmacı ve cahil olduğunu, güzel sanatları ve tarımı bilmediklerini, kadınlara kötü davrandıklarını söyleyerek Avrupa'daki Türk karşıtlarına şu öğüdü verir: Türkler dünyanın en güzel, en büyük topraklarına hakimdirler. Küfür savurmak yerine o yerleri geri almaya çalışmak daha yararlı olmaz mı? Türkler, Müslümanlar ve Ötekiler, Voltaire, derleyen Osman Yenseni, İş Bankası Yayınları, 2. baskı, sayfa 87-93. Voltaire, 1771 yılında Talmont Prensi ile Prusya Kralı 2. Frederick'e yazdığı iki mektupla yine Yunanistan'a sahip çıkar ve Türklere karşı duyduğu nefreti dile getirir. Talmont Prensi'ne yazdığı mektupta Yunanistan'ı tümüyle yakıp yıkmış, yoksullaştırmış ve sersemletmiş insanlara, Türklere, yazarın notu, her zaman diş bileyeceğim. Benden Homeros'un, Sofleks'in, Demotros'un vatanını yıkanları sevmemi isteyemezsiniz. Sizin de yüreğinizin derinliklerinde benim gibi düşündüğünüze inanarak size saygı duyuyorum. La Turc, Dans le Roman, Elle Contente de Voltaire, Doktor Cemil Göker, Ankara Üniversitesi Yayın Evi, 1971, sayfa 33. Prusya kralına yazdığı mektupta ise Yunanistan'a zulmeden Türklerden her zaman nefret edeceğim. Ne barbar şeyler. Onlara 60 yıldır Cenevre saatleri satıyoruz. Ancak hala bunlarla ne yapacaklarını bilmiyorlar. Saatleri nasıl kuracaklarını bile bilmiyorlar diye yazar. AGE sayfa 33. Rus çariçesi 2. Katerina'ya 1773'te yazdığı mektup Türkiye'de bile aydınlanmanın ve hümanizmin sözcüsü olarak tanıtılan Voltaire'in nasıl bir aydınlanmacı ve hümanist olduğunu gösterir. Voltaire o sırada Osmanlı İmparatorluğu ile savaşmakta olan çariçeye şunları yazar. Umarım bundan sonra bombalarınız Türklerin kafalarını patlatır, ezer. Craver, gebertmek, oymak, patlatmak, ezmek yazarın notu. Umarım Prens Orlov yalnızca buzun üstüne değil, İstanbul'da at meydanına da zafer takları inşa eder ve böylece Yunanistan'da Miltedler, Fediduslar, antik çağ heykeltıraşları yazarın notu yeniden var olur. Latres, Choices de Voltaire, Librairie Garnier Fraises, Paris 7, sayfa 150. Batı aydınlanmasının temel yapıtlarından biri sayılan ansiklopediyi hazırlayan Voltaire'in çağcılığı olan Fransız düşünür ve yazar Denis Diderot 1713-1784 Türk karşıtlığında benzerlerinin gerisinde kalmaz. Yalnızca bilime, özgür düşünceye ve gerçeğe önem verdiğini söyler ama konu Türkiye ve Türkler olduğunda gerçek dışı savlar ileri sürmekten hiç çekinmez.